Ayrım 5.
Sayfa 45. Bununla birlikte daha sonraki dönemde Batı'da başka bir Arius egemenliği çıktı ortaya. Batı Roma İmparatorluğunu bölüşen güçlerin aşağı yukarı bir yüzyıl süren Gotların ve Vandalların egemenliğiydi bu. O güç bu dönem sonunda Justinianus, Lombardlar ve Franklar eliyle ortadan kaldırıldı. Justinianus, Franklar ve en sonra Lombardlar koyu Katolik'ti. En sonunda Katolik inancı böylece kesin bir zafer kazanmış oldu. Kilisenin üç doktoru. Dört kişi Batı Kilisesi'nin doktoru sanını almıştır. Bunlar Sanctus Saint Ambrosius, Sanctus Jeremius, Sanctus Augustinus ve Papa Büyük Gregorius'tur. Bunlardan ilk üçü çağdaştı, dördüncüsü daha sonra yaşamıştı. Bu konuda ilk üç doktorun yaşantı ve zamanlarını anlatmaya çalışacağım. Bizim için üç doktorun en önemlisi Saint Augustinus'un öğretilerinden bir sonraki bölümde söz etme hakkını koruyacağım. Ambrosius, Jeremius ve Augustinus Roma İmparatorluğunda Katolik Kilisesi'nin utkusuyla, zaferiyle barbar istilası arasındaki dönemde yetişmişlerdir. Üçü de dönek Julianus'un saltanatı sırasında gençti. Jeremius, Roma'nın Alaric komutasındaki Gotlar eliyle sırasında yağma edilmesinden 10 yıl sonrasına değin yaşamıştır. Augustinus, Vandallar Afrika'ya sızdığı sırada sağdı. Hippo'yu kuşattıkları sırada öldü. Hippo piskoposuydu. Üç doktordan sonra İtalya, İspanya ve Afrika'nın efendileri sadece barbarlar değil, Ariusçu devrimcilerdi. Uygarlık yüzyıllar boyu bu yüzden geriledi. Hristiyanlığın bilgi ve kültürde ilk doktorlar düzeyinde insanlar yetiştirmesi için hemen hemen 1000 yıl geçmesi gerekti. Karanlık ve orta çağlar boyunca üç doktor büyük ölçüde saygıyla anıldı. Kilisenin biçimlediği kalıbı belirleyen başkalarından çok onlardı. Geniş biçimde konuştukça Sanctus Saint Ambrosius kilise-devlet bağlantısı konusundaki ekleziyastik görüşü ortaya koymuş, Sanctus Jeremius Batı kilisesine Latince İncil'i ve çileciliğe, manastır sistemine giriş için gerekli uyarımın büyük bir kısmını, Saint Augustinus ise reformasyona kadar olan kilise teolojisini ve daha sonra Luther'le Calvin'in öğretilerinin çoğunu sağlamış kişiler olarak görülebilir. Sanctus Ambrosius. Tarihte bu üç kişiyi etki yönünden aşan ender insan vardır. Kilisenin din dışı devlet karşısında bağımsızlığı, Saint Ambrosius yönünden de başarıyla savunulduğu gibi reforma değin egemen olan yeni ve devrimci bir öğretiydi. Hobbes, 17. yüzyılda bu öğretiyle savaşırken Saint Ambrosius'la savaşmış oluyordu. Sanctus Augustinus, 16. ve 17. yüzyılların teolojik çatışmasında ön safta yer alıyordu. Protestanlarla Jansencılar ondan yana, koyu Sünni Katolikler ise ona karşıydı. Burada Protestan kapsamına, Azizlerin din içindeki durumlarını güçlendiren Kalvincilik de katılmalıdır sanıyorum. Jansencılar, Ypres kenti piskoposunu izleyip 1534'te Ignatius Loyola tarafından kurulan Cesuculuk Societas Cesu tarikatına karşıt olarak özgür istemi hayırlamış, karşı konulmaz rahmet ve bağış düşüncesini savunmuş, daha çok Versailles'daki Port Royal de Champ manastırında kümelenmişlerdi. Orada gelişen bir devini, Port Royal mantığı adıyla anılan bir mantık kitabının doğmasına neden olmuştur. Dipnot. Arnold ve Pierre Nicole tarafından yazılan ve asıl adı mantık ya da düşünme sanatı olan bu kitap 1662'de yayınlanmış ve dil felsefesi için çok gerekli olan tanımlar ve içerimler hakkında orta çağın gereksiz inceliklerinden sıyrılıp modern görüşler getirmiştir. 1623'te doğan matematikçi Pascal, 23 yaşındayken Port Royal de Champ manastırına çekilmiş ve Jansencı olmuştur. Çevirenin notu. Batı Roma İmparatorluğu'nun başkenti 4. yüzyıl sonunda Milano'ydu. Ambrosius, Milano piskoposuydu. Görevleri onu sürekli olarak imparatorlarla ilişki kurmaya sürüklemekteydi. Ambrosius, imparatorlarla onların eşiti, bazen de üstüymüş gibi konuşmak adetindeydi. Ambrosius'un imparatorluk sarayı ile ilişkileri zamanın çelişkili karakteristiğini gösterir. Devlet güçsüz, beceriksiz ve hiçbir ilkeye sahip olmayan çıkarcılarca yönetilirdi ve bütünüyle anlık gereksinimlere karşılık veren bir politikadan yoksun durumdaydı. Kilise güçlü ve kişisel çıkarları için her şeyi feda etmeye hazır kişilerce yönetilmekteydi. Böyle uzgörülü bir politikada kiliseye gelecek bin yıl için utku zafer sağlamıştı. Bu ortamların bağnazlık ve boş inanlarla ortadan kalktığı doğrudur. Ancak bunlar olmadan burada hiçbir reform devinisi başarıya ulaşamazdı. Saint Ambrosius, devlet hizmetinde başarı arayacak her fırsata sahipti. Onun yine Ambrosius adını taşıyan babası, Galler'in yüksek resmi valisiydi, Praefectus. Sanctus Ambrosius olasılıkla Augusta Traverorum'da, Trave'de doğmuştu. Burası Roma lejyonlarının Cermenleri uzak tutmak için üstlendikleri bir sınır kentiydi. 13 yaşında Roma'ya gelen Saint Ambrosius orada iyi bir öğrenim görmüş, Grekçe için kendisine iyi bir temel hazırlamıştı. Yetişkinliği döneminde hukuk okumaya başladı ve bu alanda çok başarı gösterdi. 30 yaşında Liguria ve Amelia valiliğine atandı. Bununla birlikte 4 yıl sonra dünya işlerine döndü sırtını. Halkın desteğiyle Ariusçu bir adayın muhalefetine karşın Milano piskoposu oldu. Sanctus Ambrosius elindeki bütün dünya malını yoksullara verdi. Yaşamının geri kalanını kilise hizmetinde harcadı. Bu uğurda büyük kişisel riskleri göze aldı. Yaptığı seçim doğallıkla dünya motiflerince dikte edilmiş değildi. Böyle olsaydı seçimi bilgece olacaktı. Devlet hizmetinde Sanctus Ambrosius imparator olsaydı bile piskoposluk görevini yaparken ulaştığı yönetim gücüne sahip olamayacaktı. Ambrosius'un piskoposluğunun ilk 9 yılında Batı Roma İmparatoru Katolik, erdemli, her şeye aldırmaz, av peşine düşmüş, yönetimi safsaklamış bir kişi olan Gratineus'tu. En sonra suikaste uğrayıp ölen Gratineus'un yerine zora başvurarak Maximinus geçti. Fakat İtalya'da yönetim henüz çocuk olan Gratineus'un kardeşi 2. Valentinius'a verildi. Önceleri imparatorluk gücü 2. Valentinius'un annesi, 1. Valentinius'un dul karısı Justina'nın elindeydi. Justina bir Ariusçu olduğundan Sanctus Ambrosius'la çatıştı. Ambrosius ve siyaset. Ele aldığımız azizlerin üçü de çok sayıda mektup yazmış ve o mektuplar bugüne kadar saklanmıştır. Dolayısıyla bu azizlere herhangi bir pagan filozof ve orta çağların birkaç din adamı dışındaki bütün filozoflarından daha iyi tanımaktayız. Sanctus Augustinus çeşitli kişilere çoğunlukla öğreti ya da kilise disiplini üzerine mektuplar yazmıştır. Sanctus Jeremius'un mektupları ise özellikle bayanlara erdenliklerini, iffetlerini nasıl koruyacaklarına ilişkin yazdıklarıdır. Sanctus Ambrosius'un en önemli ve ilginç mektupları imparatorlara gönderdikleridir. Sanctus Ambrosius, imparatorlara hangi noktalarda görevlerini savsakladığını söyler ve arada bir de onları görevlerini yaptıkları için kutlar. Ambrosius'un ele aldığı ilk genel soru Roma'daki adak yeri, atlar ve zafer yontusu konusundaydı. Pagancılık başkentin senatör aileleri arasında başka yerde olduğundan daha uzun bir süre yaşamıştı. Resmi din aristokratik rahiplerin elindeydi ve dünyayı ele geçirenlerden doğan imparatorluk gururuyla kuşatılmıştı. Senato'daki zafer yontusu Konstantinus'un oğlu Konstantius yönünden kaldırılmış ve dönek Julianus'ça yerine konmuştu. İmparator Gratianus yontuyu yeniden kaldırdı. Kentin valisi yerine Symmachus'un başkanlığındaki bir senato kurulu onun eski yerine konulmasını istedi. Symmachus. Augustinus'un yaşamında rol oynayan Symmachus, seçkin, zengin, aristokratik, kültürlü ve pagan bir ailenin seçkin bir üyesiydi. Zafer yontusunun kaldırılmasını protesto ettiği için Gratianus'un buyruğuyla 382'de Roma dışına çıkarılmış fakat 384'te şehrin valisi olarak geri gelmişti. Boethius'un kayınpederi ve Theodorius'un saltanatında ileri gelen bir kişi olan Symmachus'un büyük babasıydı. Yontunun eski yerine konmasına Hristiyan senatörler itiraz etti. Ambrosius'un ve Papa Damasus'un yardımıyla sözlerini imparatora geçirdiler. Gratianus'un ölümünden sonra Symmachos ve Pagan senatörler 384 yılında yeni imparator 2. Valentinius'a başvurdular. Bu yeni girişimin geri çevrilmesi için Saint Ambrosius imparatora bir mektup yazarak, bütün Romalıların hükümdara askeri görevle yükümlü olması gibi hükümdarın da kadiri mutlak olan Tanrı'ya görevle yükümlü olduğunu bildirdi. Feodalizmin görüşünü önceler görünüyor bu tez. Kimse senin gençliğinden yararlanmasın dedi. Bunu isteyen putperestse onun senin zihnini kendi boş inanının zinciriyle bağlaması doğru değil. Boş şeyleri bile tutkuyla savunma çabasıyla sana doğru inanç yolunda nasıl davranacağına ilişkin ders vermeli o. Bir putun mihrabında dua etmek zorunda kalmak Ambrosius'a göre bir Hristiyan için eziyetti. Eğer o dünya işlerine ilişkin bir sorun olsaydı karşıyanın yanıt hakkı saklı olurdu. Bir psikopos olarak söz hakkına sahip bulunduğum dinsel bir iş bu. Başka bir şey buyurulsaydı biz psikoposlar ona karşı durmaz sürekli katlanırdık. Kiliseye gelebilirsen orada bu tür bir buyruğa karşı çıkacak ne bir rahip ne de bir başkasını bulursun. 17. Mektup. Bir başka mektup kilise kazancının putperest tapınakların kazancından çok başka amaçlara hizmet ettiğini anlatır. Kilisenin sahip olduğu yoksulun nafakasıdır. Tapınakların kaç tutsağa fidye verdiğini, kaç yoksulu doyurduğunu, kaç sürgünü açlıktan kurtardığını bırak onlar hesap etsin. Hristiyan pratiği onun yerinde olduğunu açığa koyan güçlü bir kanıttı. Sanctus Ambrosius istediğini elde etti. Fakat daha sonra zorla iş başına gelen ve putperestlerden yana olan Eugenius, mihrabı da yontuyu da eski durumuna getirdi. Theodosius, Eugenius'u yenilgiye uğratınca 394, sorun Hristiyanlık lehine çözümlendi. İmparatorun gücü. Piskopos başlangıçta imparatorluk sarayıyla iyi geçinmekteydi ve zorla erke, iktidara geçen Maximianus'a gönderilen bir kurula katılmıştı. Çok geçmeden ciddi bir anlaşmazlık baş gösterdi. İmparatoriçe Justina, bir Ariusçu olarak Milano'da Ariusçulara bir kilise verilmesini istedi. Ambrosius bu isteği geri çevirdi. Halk Ambrosius'tan yana çıktı. Büyük bir kalabalık bazilikayı doldurdu. Fakat kiliseyi ele geçirmek üzere gönderilen Ariusçu Got askerleri halkla dost oldu. Ambrosius kız kardeşine yazmış olduğu heyecanlı bir mektupta şöyle der. Kontlar ve tribunuslar gelip bazilikanın hemen teslim olmasını sağlamamı istediler. İmparatorun hakkını kullandığını, her şeyin onun erkinde iktidarında olduğunu söylüyorlardı. Şöyle yanıt verdim. İmparator benim olan bir şeyi, örneğin malımı, paramı istese veririm. Her şeyim imparatorun gücüne bağlı değildir. Baba kalıtımı, mirasımı istese, canımı istese veririm. Beni zincire bağlamak mı istiyorsun? Hay hay. Öldürmek mi istiyorsun? Peki. Kendimi kurtarmak için halka sığınmam. Mihraplara gidip yaşamın bağışlanması için yalvarmam. Fakat kendimi mihraplar uğruna feda etmekten de hoşnutluk duyarım. Silahlı insanların bazilikayı teslim almak için gönderildiğini duyunca dehşete kapıldım. Bir kırım olabilir ve bütün kent bundan zarar görebilirdi. Böyle büyük bir kentin mahvolmasını görmeden canımı almasını istedim Tanrı'dan. Bütün İtalya mahvolabilirdi. Bu korkular abartma değildi. Got askerlerinin 25 yıl sonra Roma'yı yağma ederlerken yaptıkları gibi barbarca işlere girişmeleri pek olasıydı. Ambrosius gücünü halktan almaktaydı. Fakat halkı kışkırtmakla suçlandı. Böylesi suçlamalara şu karşılığı verdi. Onları kışkırtmamak benim gücümün içindeydi. Yakıştırmaksa Tanrı'nın elinde. Ambrosius, Ariusçuların kentliler arasında bir Ariusçu bulunmadığı için daha ileri gitmeye cesaret edemediklerini anlatır. Ambrosius'a bazilikayı teslim etmesi ve askerlere gerekirse şiddet kullanmaları buyurulmuştur. Askerler şiddet kullanmayı kabul etmeyince imparator işten vazgeçmeye karar verdi. Kilise bağımsızlığı yolunda büyük bir savaş verildi. Ambrosius, devletin kiliseye bırakması gereken sorunlar bulunduğunu ileri sürüyordu. Böylece önemini günümüze kadar koruyan yeni bir şey koymuştu ortaya. Ambrosius başka bir anlaşmazlığı da İmparator Theodosius'la olmuştur. Bir sinagog yakılır. Doğu Roma valisi bunun oradaki bir piskoposun kışkırtması sonucu olduğunu bildirir. İmparator yakma fiilini işleyenlerin cezalandırılmasını ve suçlu piskoposun da sinagogu yeniden inşa etmesini buyurur. Sanctus Ambrosius piskoposun suçluluğunu ne kabul eder ne de red. Fakat imparatorun Hristiyanlara karşı Yahudileri tutmasına kırılır. Piskoposun buyruğa uymadığını varsayın. Bu durumda o, direnirse şehit, vazgeçerse dönek olacaktır. Hristiyanlardan para alıp sinagog yaptıracak bir vali, ya imparatorun buyruğunda inançsız biri durumuna düşecek ya da inançsızlığı beslemek için Hristiyanların parası alınmış olacak. O halde kiliseden sağlanan ganimetlerle Yahudilerin inançsızlığı için bir yer mi yapılacak? İsa'nın lütfuyla Hristiyanlar adına kazanılan mal, imansızların hazinelerine mi aktarılacak? Ey imparator, belki siz disiplin adına hareket ediyorsunuz. Hangisi daha önemli, disiplin gösterisi mi yoksa din mi? Bu konuda verilecek kararın dine uygun nitelikte olması gereklidir. Ey imparator, Julianus, Kudüs tapınağının restore edilmesini buyurduğunda yıkıntıları temizleyenlerin yanıp kül olduğunu işitmedin mi? Sanctus Ambrosius'un düşüncelerinden sinagogların yıkımının cezalandırılmaması gerektiğini anlamaktayız. Kilisenin güç elde eder etmez Yahudi karşıtlığını körüklemeye başladığının bir örneğidir bu. İmparatorun günah çıkartması. İmparatorla Hristiyan Aziz'i arasında çıkan daha sonraki uyuşmazlık, Aziz için daha onurlu bir biçimde sonuçlandı. Milattan sonra 390 yılında Theodosius Milano'dayken Selanik'te bir grup insan garnizon yüzbaşısını öldürmüştü. Theodosius haberi alınca karşı konulmaz bir öfkeye kapıldı ve korkunç bir öç alınmasını emretti. Halk kent arenasına toplandı. Ayrım gözetmeksizin en aşağı 7000 kişi öldürüldü. Bunun üzerine önceleri imparatoru boşuna frenlemeye çalışmış olan Sen Ambrosius ona salt ahlaksal nitelikte ve olağanüstü cesaret dolu bir mektup gönderdi. Ambrosius ilk kez teolojik sorunlardan, kilisenin gücünden söz etmiyordu. Selanik'te yapılanların bir eşi kaydedilmiş değildir. Olanlara engel olamadım. Önce de söylemiş olduğum gibi çok zalimce bir hareket olmuştur. Onu önlemeye çok çalıştım. Davut tekrar tekrar günah işlemiş ve işlediği günahlara tövbe etmişti. Samuel'in kitaplarına bu tür imalarda bulunulması, orta çağlar boyunca yaşayan krallara karşı kullanılan bir İncil kanıtıydı. Püritenlerin Stuart'larla olan kavgalarında da kullanılmıştı. Söz gelimi Milton'da buluyoruz onu. Theodosius da aynı biçimde davranacak mıydı? Ambrosius, senin hazır bulunmaya davrandığın günah çıkarma ayininde ben bulunmam. Bir suçsuzun kanını akıtana caiz olmayan binlerce suçsuzun kanını akıtana caiz olur mu bilmem yanıtını verdi. İmparator pişman oldu. İmparatorluk giysisini bir yana bırakıp Milano katedralinde herkesin içinde günah çıkardı. Bir daha o zamandan 395 yılında ölümüne kadar Ambrosius'la hiçbir sürtüşmeye girişmedi. Ambrosius bir devlet adamı olarak çok yüksek niteliklere sahipti. Başka bakımlardan da çağının tipik bir örneğiydi. Öbür eklesiyastik yazarlar gibi erdemliği öven ve dulların yeniden evlenmesini kınayan denemeler yazmıştı. Yeni katedralinin yeri hakkında bir karara vardığı sırada orada iki iskelet gömülü olduğunu öğrendi. Söylendiğine göre rüyada görmüştü bunu. Ambrosius olayı iskeletlerin kerametine hamledip onların iki şehide ait olduğunu duyurdu. Ambrosius'un mektuplarında bir inanç havasıyla başka kerametler de anlatılır. Zamanın karakteri budur, keramete inanmak. Ambrosius bilim adamlığı yönünden Jeremius'tan ve filozof olarak Augustinus'tan daha hafifti. Fakat kilisenin iktidarını ustaca ve cesaretle kökleştiren bir bilim adamı olarak ilk sırayı alır. Jeremius, İncil'i halkın anlayacağı biçimde Latince'ye çeviren bir kişi olarak dikkati çeker daha çok. Jeremius'un çevirisi, İncil'in Katolik Kilisesince kabul edilen resmi çevirisi olarak günümüzde bile geçerliliğini korumaktadır. Jeremius'a değin, Batı Kilisesi Ahde Atik konusunda Septuaginta'dan yapılan eski çevirilere dayanmaktaydı. Bu çeviriler İbranice asıllardan önemli ayrılık göstermekteydi. Hristiyanlar, Hristiyanlık doğduğundan beri Yahudilerin İbranice metni bozduklarını ileri sürüyorlardı. Bozulan kesimler İsa'nın gelişini önceden bildiren kesimlerdi. Bu, sağlam bilimsel araştırmanın çürüklüğünü gösterdiği ve Jeromius'un bütünüyle reddettiği bir kanıttır. Jeromius, çeviri için hahamların Yahudi korkusuyla gizlice yaptığı yardımı kabul etti. Hristiyanların eleştirisine karşı kendini savunurken şunları söyledi. Bu çeviride herhangi bir şeye itirazı olan Yahudilere sorsun. Ahdi Ati'nin İbranice metnini Yahudilerin doğru saydığı biçimde kabullenmesi, Jeromius çevirisinin başlangıçta soğuk karşılanmasına yol açtı. Fakat çeviri, San Agustinus desteklediği için sonradan kendisini kabul ettirdi. Metni üzerinde hatırı sayılır tartışmalar yapılan bir kitap için bu büyük bir başarıydı. Jeromius, 345 yılında Ambrosius'tan 5 yıl sonra doğmuştur. Doğduğu yer, Akileia'dan pek uzak olmayan Stridon kentiydi. Bu kent 377 yılında Gotlar yönünden yakılıp yıkılmıştı. Jeromius'un ailesi orta halliydi, varsıl değildi. 363'te Roma'ya giden Jeromius, orada retorik okudu ve günaha girdi. Galya'da yolculuktan sonra Akileia'ya yerleşti ve çileci, asketik oldu. Daha sonraki 5 yıl içinde Suriye çölüne gidip dünyadan ele tek çekerek yaşadı. Jeromius'un çöldeki yaşantısı gözyaşları ve iniltilerle dolu şiddetli bir pişmanlıktı. Jeromius zaman zaman dinsel bir coşkunluğa düşmekte, zaman zaman Roma'daki yaşantısının çekimine kapılmaktaydı. Yaşadığı yer bir hücre ya da mağaraydı. Gündelik ekmeğini kendi kazanıyor ve bir çuvala bürünerek dolaşıyordu. İçinde hiçbir giysi yoktu. Nikae ve Nikae sonrası babalarından seçilmiş parçalar kitaplığı, cilt 6, sayfa 17. Bu dönemden sonra Jeromius İstanbul'a da gitti ve orada Papa Damasus'a arkadaş oldu. Damasus'un verdiği cesaretle İncil'in çevrilmesi işini ele aldı. Jeromius kavga adamı. Aziz Jeromius kavga adamıydı. Sanctus Augustinus'la Sanctus Petrus'un 2. Galatyalılar'da Sanctus Paulius'ca anlatılan tartışmalı davranışı üzerinde kavgaya girişti. Sonra Origenes konusunda arkadaşı Rufinus'a darıldı. Pelagius'a karşı o kadar haşindi ki manastırı Pelagius'cu bir kalabalık yönünden basıldı. Damasus'un ölümünden hemen sonra yeni papayla da bozuştuğu anlaşılan Jeromius, Roma'dayken aristokratik sofu bayanlarla tanışmış ve onların bir kısmını çileci yaşama çekmişti. Bir takım kişiler hoşlanmadı bundan. Jeromius Roma'yı terk edip Betlehem'e gitti. 386'dan ölümüne değin orada kaldı. Seçkin bayan yandaşları arasında özellikle ikisi dikkati çeker. Dul bayan Paula ve Paula'nın kızı Estocium. Bu her iki bayan da Jeromius'a Betlehem, Arapçası Beytüllam, ekmek evi demek, yolculuğunda eşlik etmişlerdi. Bayanlar en yüksek soylu kişilerdendi. Jeromius'un onlara karşı davranışında bir özel ilgi sezilir. Paula ölünce Jeromius, onun mezar taşı için şu yazıtı hazırlamıştır. Bu mezarda Scipio'nun kızı yatıyor. Ünü köklü Paulus ailesinin kızı. Gracchus ailesinin dalı. Şanlı Agamemnon'dan gelme. Burada yatıyor Bayan Paula. Annesinin sevgilisi ve de kızı Estocium'un çileli yaşamı ve Betlehem'i seçen Hazreti İsa yolunda. Aynı yer sayfa 212. Anatomik mektuplar. Jeromius'un Estocium'a yazdığı mektuplardan bazısı tuhaftır. Jeromius, genç kıza çok ayrıntılı ve açık biçimde iffetini, erdemliliğini nasıl koruyacağını anlatır. Ahdi Atik'teki kimi öykülerin tam anatomik anlamını açıklar. Manastır yaşamının zevklerini överken erotik bir mistitizme başvurur. Bir rahibe İsa'nın karısıdır. Bu evlilik Süleyman'ın şarkısında kutsanmıştır. Estocium rahibeliğe girdiği sırada ona yazdığı uzun bir mektupla kızın annesine ilginç bir şey söyler. Kızınız bir askerin değil, kralın İsa'nın karısı olduğu için kızıyor musunuz? O size yüksek bir onur bağışladı. Siz şimdi Tanrı'nın kaynanası oluyorsunuz. Aynı yer sayfa 30. Estocium'un kendisine de şöyle seslenir. Yatak odanın gizliliği her zaman seni korusun. Damat İsa daima içinde olsun. Dua mı ediyorsun? Damatla konuşuyorsun. Okuyor musun? O seninle konuşuyor. Uykun gelince o ortaya çıkıp eliyle kapı boşluğunu örtecek ve kalbin onun için çarpacak. Uyanıp doğrulacak ve aşk hastasıyım diyeceksin. o yanıt verecek. Kapatılmış bir bahçe, benim kız kardeşim eşimdir, mühürlü bir kaynaktır.